Yeşil Gece, Reşat Nuri Güntekin. İnkılap Yayınları 27. baskı. Yayını hazırlayan Asaf Taneri. Bu kitap 250 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 30 Mart 2010. Okuyan Feryal Çabuk. Toplumsal yönü ağır basan bu romanda, medresede yetişen, ancak sonra öğretmen okulunu bitirerek Ege bölgesindeki bir kasabada gerici ve çıkarcı bir takım güçlerle savaşan İdealist bir gencin serüveni ele alınıyor. Atatürk devriminin o coşkulu havası içinde çok güçlü sezgi ve gözlemlerle kaleme alınmış bu kitapta toplumumuzun o günkü bütün büyük sorunları yürekli biçimde tartışılıyor. Romanın en önemli kahramanı Şahin Hoca'nın kişiliğini oluşturan nitelikler, mücadelesi ve uğradığı yenilgilerin öyküsü sayılabilir. Reşat Nuri Güntekin, 1889'da İstanbul'da doğdu. Edebiyat fakültesini bitirdi. Liselerde öğretmenlik, müdürlük, milli eğitim müfettişliği, Paris Kültür Ateşeliği yaptı. UNESCO'da Türkiye'yi temsil etti. Romanları, hikayeleri, tiyatro eserlerinin yanı sıra çeşitli çevirileri de vardır. Eğitim çağındaki öğrencilerimizin kitabı rahatlıkla anlayabilmesi, Türkçemizin toplumun genç kesimleri tarafından çağdaş ölçülerde ve doğru kullanılması amacıyla, yayın evimiz yeniden gözden geçirilmiş bu yeni baskının ekinde küçük bir sözlüğü okuyucularına sunmaktadır. Bu sözlükte yer alan yabancı kökenli sözcüklerin genellikle kitaptaki anlamlarına yer verilmiştir. Genç okuyucularımızın yararlanacağını umuyoruz. 1. Mart-Eylül 1926. Maarif Nezareti Tedrisat-ı İptidadiye 1. Şube Müdürü Basri Bey, koskoca bir idadi müdürünün bu cehaletini aklına sığdıramadı. Kara sakalının seyrek kılları arasından ablak yanaklarının kızardığı görülüyordu. Başını ve omuzlarını kaldırıp iki elinin parmaklarını piyano çalacak gibi bir vaziyette yazıhanenin kenarına koyarak bağıra bağıra söylenmeye başladı. ''Ne buyurdunuz, ne buyurdunuz? Sakın yanlış işitmiş olmayayım. Müsellem olan irfanınıza rağmen bu kadar basit bir meselede bu derece azim zuhule kapılmanıza doğrusu hayret ettim. Tarifiniz birkaç cihetten muhtacı tenkittir. Evvela şunu biliniz ki uskumru dolması asla ve kata balıktan yapılmaz. Saniyense uskumrunun içi bıçakla oyulmaz. Kabak mı yahu bu balık?'' Bu balık teşbihini kendi de beğenmişti. Vücudu gevşedi ve başını arkaya bırakarak gevşek kahkahalarla uzun uzun güldü. Sonra önündeki kağıt yağının arasından yassı bir cetvel tahtası bulup çıkararak devam etti. ''Bak, şimdi bir de bendeniz tarif edeyim. Hatırınızda kalmazsa karnenize not buyurun. Şu cetveli uskumru farz buyurun. Balığı şöyle elinize alırsınız. Evvela başından, sonra da kuyruğundan kırarsınız. Saniyen şu vaziyette iki avucunuzun arasına yatırırsınız. Başlarsınız ovuşturmaya. Ancak pek fazla sıkarsanız balığın karnı deşilir. Bu minval üzere uskumruyu bir hayli yumuşattıktan sonra...'' Basri Bey birdenbire sözünü kesti. Camekanlı bir bölmeyle kalem odasından ayrılan ve ancak makam yazıhanesiyle bir evrak dolabı ve ziyaretçiler için iki iskemle alabilen mini mini odasının aralık kapısına gözlerini dikti. Koridorun karanlığında iki gözlük camının parladığını görmüştü. ''Kim var orada?'' diye bağırdı. Titrek bir el kapının kenarına iki defa tereddütle vurdu ve içeriye eski redingotlu, sarı meşin potinli, mavi atlas gömlekli, 25-30 yaşlarında zayıf bir adam girdi. Hafif çiçek bozuğu bir yüzü, ince kara bir sakalı vardı. Kapanmış bir sıraca yarası boynunu hafifçe sağa çarpıtmıştı. Redingotunun gevşemiş düğmesini ilikleyip fesini düzelttikten sonra yerden temenni etti, kapının yanında durdu. Şube müdürü marifle pek az alakası olan bir meseleden bahsederken yakalandığına kızmıştı. Aynı sert sesle sordu. ''Kimsin? Ne istiyorsun?'' Sakallı genç bir kere daha temenni ettikten sonra alçak sesle ''Kulları Darül Muallim'in bu sene mezunlarındanım.'' dedi. ''Dün gece çekilen kurada talihin bir acayip cilvesine uğradım. Hiç istemediğim bir yere düştüm. Lütuf ve kereminize ilticaya geldim.'' Basri Bey birdenbire çıldırmış gibi masaya bir kuvvetli yumruk indirdi ve avaz avaz bağırmaya başladı. ''Allah'ım, bu Darül Muallimleri beni kudursunlar diye mi halk ettin? Bu kaçıncı bu? Dünden beri hiç değilse 30 kişi geldi. Söyleye söyleye dilimde tüy bitti. İstanbul yok. Ya tayin edildiğiniz yere gideceksiniz ya istifa. Anlaşıldı mı?'' Ellerini ve gözlerini sıvaları çatlamış kirli tavana kaldırarak devam etti. Ulular ulusu ya Rabbim. Şunların 3-5'ini eksik yarataydın da kalan malzemeyle kafalarına biraz izan, yüreklerine biraz insaf sokaydın. Tövbe tövbe ya Rabbim. Bu adamlar insanı küfürbaz edip günaha sokuyorlar. Yeni gelene yer vermek için iskemlesini biraz yana çekmiş olan idadi müdürü gülmeye başlamıştı. Basri Bey bu defa ona hitap etti. Nuri Didem kardeşim, sana anlatayım da sen hak ver. Devlet bu adamları yıllarca yedirip içiriyor, giydirip kuşatıyor. Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Adem Aleyhisselam'ı topraktan halk edebilmesi gibi hiç yoktan Adem suretine sokup ortaya çıkarıyor. Ve her birini liyakatlarının 10 kat fevkinde müsteva maaşlarla evladı memleketi tenvire memur ediyor. Gel gelelim daha kendileri gaflet uykuları içinde. Kendi Adem olmayan gayri nasıl Adem eder? Yahu bu söz manzum düştü. Öyle ya, kendi Adem olmayan gayri nasıl Adem eder? Failatün, failatün, failatün, failün. Güzel değil mi? Biraz evvelki balık ve kabak teşbihi gibi kendiliğinden gelen bu mısra da Basri Bey'i memnun etmiş ve öfkesini bir dereceye kadar yatıştırmıştı. Mısra önündeki sigara kutusunun altına kaydederek devam etti. Ne söylüyordum efendim? Ha evet, bunlara liyakatleri fevkinde vazife verilir. Fakat heyhat ki efendim nerede, ben nerede? Hiçbirisi tayin edildiği yerden memnun olmaz. İstanbul'da İstanbul diye asılır. Hani bir 8-10-50 ahtapotlar vardır. Bir elini kesersin ötekileriyle yapışırlar. Bu adamlar da kendine o ahtapotlar. İstanbul'dan çıkarabilirsen aşk olsun. Nezaret-i Celil'e bunlardan biraz oldu ve kura usulünü isda etti. Dün kuralar çekildi. Bu sene mezunlarının 5'i İstanbul'a, 32'si de vilayetlere tefrik olundu. Efendim, dünden beri bir hücumdur başladı. Hiçbiri kendine düşen yerden memnun değil. Hepsi lütuf ve atıfetinize sığınırlar. Hatta gadirden ve haksızlıktan şikayete cüret edenler oldu. Düşününüz birader, kura usulüyle yapılan işte gadir nasıl mevzu bahis olur? Güya Nezaret-i Celil'e iltimasların parmaklarına birer çift göz takıvermiş de onlar da torbadaki kağıtları okuyup okuyup öyle seçmişler. Zehi gaflet. Kapı ile yazıhanenin arasındaki daracık yerde stınkıdan redingotunun düğmeleri ve etekleriyle oynayan sakallı adam, şube müdürünün bu gözlü parmaklar teşbihi üzerine attığı yeni bir kahkahadan ve onu takip eden uzunca bir öksürükten istifade etmek istedi. Ve yeni bir bağırıp çağırma faslının başlamasına meydan vermemek için acele acele, "Maruzat-ı hakiranemi lütfen dinlerseniz," diye dert anlatmaya çalıştı. Fakat Basri Bey yine bir el hareketiyle onun sözünü kesti. Yalnız bu defa ses ve hitap tarzı tamamıyla değişmiş, fakir kıyafetli Darül Muallimin'liğe karşı müşfik, hayırhah bir baba tavrı almıştı. "Oğlum, evladım, Nuri aynım, biz kendine sizin pederleriniz makamındayız. Şu İstanbul sevdasından vazgeçin. Hemen harcırağınızı alıp makamı memuriyetinize gidin. Size isabet eden yer aranmakla bulunmaz bir yerdir. Abi havası, menazır tabiyesi fevkaladedir. Ahalisi melek gibi insanlardır. Fevkalade imtizaç edemeyecek olursanız bana yazarsınız. Hemen bir yolunu bulup sizi terfiyen İstanbul'a aldırırım. İstanbul kaçmıyor ya. Saye-i Peygamber de daima sancağımız altındadır. Gideceğin yerde mübarek ucuz bir yerdir. 5-10 para sahibi olur, kılığını kıyafetini düzeltirsin." Sakallı genç dayanamadı. "Kim olduğumu, nereye tayin edildiğimi biliyor musunuz ki gideceğim yerin iyi olduğunu temin buyuruyorsunuz?" diye sordu. Basri Bey birdenbire şaşaladı. "Nereye mi tayin edildiniz? Şu şeye tayin edilmediniz mi canım?" diye kekelemeye başladı. Fakat içinden çıkamayacağını anladı. Yüzüne hemen hemen sevimli bir eda veren saf bir kahkaha kopardı. Karşısında oturan misafirini, "Hayat-ı memuriyette sakalımızı ağartmaya başladık. Hala şu dürü-i maslahatımıza kendimizi alıştıramadık." dedi. "Yalan söylemeden insanları idare etmek kabil olmuyor birader. Hani gelinlik kızları nasıl süslerler? Biz de münhal memuriyetleri öyle süsleyip püslemeye alıştık. Ne yaparsın Nuri aynım, kimse beğenip almıyor. Dünden beri Darül Muallimin'lilerle tayin edildikleri yerleri sena etmeye makine gibi alıştık da." Pişkin kahkahalarına rağmen Basri Bey'in utandığı, seyrek sakallarının altından yanaklarının elma gibi kızardığı görünüyordu. Sakallı genç cesaretlenmişti. Gülümseyerek, "Beyefendi Hazretleri, sözleriniz zan ve tahmin buyurduğunuzdan çok daha isabetlidir. Taşra'daki memuriyetlerin en kötüsü, fikri acizanemce İstanbul'dakilerin en iyisinden daha iyidir." Basri Bey hayrete baktı. "Şu halde niçin itiraz ediyorsunuz?" "Bendeniz itiraz etmedim ki. Henüz ağzımı açmama müsaade buyurmadınız." "Canım, kurada talihin bir acayip cilvesine uğradım diyen sen değil miydin Allah aşkına?" Sakallı genç artık güldüğünü saklamaya lüzum görmüyor, gözlüğünün arkasında silik ve mütevazi şahsından umulmayacak kadar parlak ve zeki gözlerle bakıyordu. "Bendeniz taşraya değil, İstanbul mekteplerinden birine tayin edildim. Şikayetimin sebebi bu." Basri Bey hayretinden elindeki cetveli yere attı. "Fesubhanallah, bir yaşıma daha girdim. İnsan kılığında bunca yıldır bu makamı işgal ediyorum. Beni İstanbul'a tayin ettiler diye şikayete gelen ilk defa görüyorum. Demek sen kendi arzunla taşrada memuriyet almak istiyordun da talihine İstanbul çıktı. İşte ihtizayı sükun diye buna derler. İstirhamım çok basit. Neresi olursa olsun razıyım. El verir ki İstanbul hudutları dışında olsun."
"Arkadaş, ben bu işi çok merak ettim. Gel bana şunun hikmetini izah et."
Sakallı genç boynunu büktü. Pencereden uzaklara bakarak söylenmeye başladı. "Biz kim, İstanbul kim? Taşraya gidersek belki adam sırasına gireriz. Hele bazı köyler vardır. Ben Anadolu'yu iyi bilirim. Ahalinin kılık kıyafeti öyledir ki fakiri görseler yeni güvey midir, miras mı yemiştir yoksa bir yerden mi çalmıştır diye şaşırırlar."
Basri Bey, "Yahu molla, sen cevherli bir delikanlıya benziyorsun. Ne halavetli bir natıkan var. Senin arkadaşlarınla da müşerref oldum. Mübarek çocuklar içinde fail ve mefhullü yerinde münsecim lakırdı söyleyenine rast gelmedim."
"Yok efendimiz, yok. Aralarında değerli gençler vardır. Ben deniz fi tarihinde biraz vaizlik ettim de."
"Ne diyorsun?"
"Fakir Darül Muallimine girmeden evvel medrese tahsili gördüm. Ramazan aylarında cerre çıkardım."
Basri Bey memnuniyetle,
"Ya," dedi, "tevekkeli değil. Görüştüğümüze memnun oldum. Gel arkadaş, otur bakalım şöyle. Bir enfiye çeker miyiz? Ehli dil birbirini bilmemek insaf değil."
Sakallı genç gösterilen yeri ve uzatılan kutuyu nezaketle reddetti.
"Müsaade buyurun beyefendi. Zat-ı aliniz mürüvveten istirhamımı kabul buyurursanız."
"Peki molla, peki. Senin elinde İstanbul gibi bir yer olduktan sonra elini öpenle becaiş ettirir. Hatta istersen 3-5 lira peştemaliye de alabilirsin."
"Arkadaşlarımdan biri Sarıova sancağına tayin edilmiş. Gitmek istemiyor. Bana becaiş teklif etti."
"Pek münasip hocam, pek münasip. Aramakla bulunmaz bir yer. Sarıova çok mübarek bir kazadır. Ulema ve fuzala yatağıdır."
"Bizim arkadaş da orasının buyurduğunuz gibi olduğunu söylüyordu. Takriben 12 haneye bir cami, mescit veya medrese isabet edermiş. Belediye geceleri sokak feneri yaktırmazmış. Sokaklar evliya kandilinden şenlik gecesi gibiymiş."
Basri Bey belli belirsiz içini çekerek, "Kalmış mı öyle yer şimdi?" dedi. "Herhalde öyle züppelerin barınacağı bir kasaba değil."
"Arkadaşım da öyle söylüyor. Mekteplere gelen mini mini iptidai talebelerine sarık sardırırlarmış. Ben orada nasıl yaşarım?" diyor.
"Çocukların sarığından ona neymiş? Bak yediği naneye çapkının. Fakat herhalde sen orada rahat edersin. Hatta senin yerinde olsam sarık sararım molla. Yarın arkadaşınla beraber gel, işini bitireyim. Çabucak emrini çıkartayım."
"Allah ömürler versin.
Senin ismin ne molla?"
"Ali Şahin."
"Pekala hocam, uğurlar olsun."
Şahin Efendi yerden bir selam vererek odadan çıktı. Merdivenleri inerken memnuniyetinden gülümsüyordu. Kapıda muallimlerden biriyle karşılaştı.
Muallim, "Nasıl oldu Şahin Efendi?" diye sordu.
Eski medreseyle gülümseyerek cevap verdi.
"Duanız bereketiyle istemediğimden âlâ bir yere gidiyorum. İzmir'deki Sarıova'ya. Sokakları kırmızı evliya kandilleriyle, çocuklarının başı yeşil sarıklarla donanmış bir softa yatağı. Hasan Cemal'i tayin etmişlerdi. Kabul etmedi. Mamafi çok isabet oldu. Hasan Cemal ateşli bir inkılafçıdır. Fakat softalarla uğraşacak yaratılışta bir genç değil. Softayla ancak softa uğraşabilir. Talih yardım ederse yakında Sarıova Belediyesi'ni bazı fuzuli masraflara sokacağım."
"Ne gibi?"
Şahin Efendi büyük bir sır söyler gibi ağzını muallimin kulağına yaklaştırdı. "Sokaklarda türbe kandillerini söndürteceğim. Belediye onların yerine fener yaktırmak mecburiyetinde kalacak. Mamafi buna mukabil ahali de mühim bir masraftan kurtulacak. 8-10 yaşında sümüklülere satın aldıkları sarık masrafından."
2. Şahin Efendi o sabah erkenden uyandı. İstanbul'da son günüydü. Bir hafta evvel emrini, 3 gün evvel harcırağını almıştı. Yeni kolalı gömleğini, Mahmut Paşa'dan aldığı siyah şayaktan elbisesini giydi. Mollalık zamanından kalma heybesiyle küçük yeşil sandığını bir hamala yükledi, Galata rıhtımının yolunu tuttu.
Vapurun kamarotu, "Efendi bu ne acele? Vapur akşam ezanında kalkacak, daha dünya kadar vakit var," diyordu.
Şahin Efendi, "Biliyorum arkadaş, ancak İstanbul'da mühim işlerim var.
Sen bunları muhafaza ediver. Bahşiş neyse veririz, dedi. Hayatının en ehemmiyetli gününü yaşadığı için o gün parayı pulu aramıyor, bir hovarda miras yedi cömertliğiyle hareket ediyordu. Hatta bir aralık kamerayla seyahat etmeyi bile düşünmüştü. Fakat gene israf ve sefahate alışırım, ahlakım bozulur, diye caymıştı. Tekrar rıhtıma indikten sonra vapura baktı, gururla insan düştüğü yerden kalkar, dedi. 12 yıl evvel bu rıhtıma çıktığım zaman bugünleri göreceğimi aklıma getirebilir miydim? Bugün Şahin Efendi'nin en sevinçli günü olmakla beraber bu hatıra onu garipsetip düşündürdü. Şimdi pek açık hatırlamıyordu ama galiba o vakitte vapurdan aynı yere inmişti. Uzak akrabasından bir softanın peşine takılarak İstanbul'a gelen sefil kıyafetli, yeşil ve yırtık cübbeli çocuğu görüyordu. Babası ölmüş, memleketinde yoksul bir ihtiyar anasından başka kimsesi kalmamıştı. O vakte kadar memleketinin medresesine devam eden Şahin, anasını beslemek için birkaç ay çobanlık etmişti. Fakat çocukta büyük istidat gören hocalar, onun yok yere ziyan olmasını istememişler, yetişip eli ekmek tutuncaya kadar ihtiyar kadına bakmayı vaat etmişlerdi. Hatta şimdiden de Ramazan aylarında cerre çıkar, anasına 5-10 para gönderebilirdi. Cenab-ı Allah büyüktü. Kör kurdun bile rızkından geçmezdi. Esasen nikbin bir çocuk olan Şahin, evvel Allah'ına, sonra hocalarına güvenerek heybesini sırtlamış, gurbet yolunu tutmuştu. Çektiği yol meşakkatini, İstanbul rıhtımına ne bitkin bir halde ayak bastığını hala unutamıyordu. Yol arkadaşıyla beraber 3 gün, omuzlarında heybelerle yol yürümüş, sonra koyunlarla dolu bir vapurun ambarında 3 gün 3 gece geçirmişti. Karaya çıktığı zaman uykusuzluktan, yorgunluktan, açlıktan yarı ölmüş gibiydi. Başının içi garip seslerle doluydu. Rıhtımdaki kıyamet ve mahşer gününü düşünürken bile tasavvur edemediği kalabalığı, Galata ve İstanbul sırtlarında birbirinin üstüne kurulmuş, havalara asılmış gibi görünen binaları, kubbeleri, bulanık gözlerinin ne çıldırtıcı bir ahiret rüyası içinde gördüğünü hatırlıyordu. Bununla beraber kargaşalık, onun yalnız etrafındaki eşyayı vücudunun gözleriyle görünüşünde değildi. Ruhunun içi de öyle bulanık, karışık fikirler, karanlık vehimlerle dolu bir alemdi. Şahin Efendi eski haliyle şimdiki hali arasındaki farkı hiçbir zaman bu kadar keyif ve iftiharla görememişti. Evet, aradaki fark sadece o zamanki aç, sefil çömeze mukabil, şimdi eli ekmek tutmuş bir mektep mezunu, devletin aylıklı ve itibarlı bir muallim efendisi olmasından ibaret değildi. Artık boş vehimler ve hurafelerden de kurtulmuştu. Başının içinde bu açık Eylül sabahının manzaraları gibi aydınlık, hududu, hendesesi belli ve nizamlı şeyler vardı. Artık ne düşündüğünü, ne istediğini, bu dünyada vazifesinin ne olduğunu biliyordu. Bu zihni ve kalp sükunetini ne emekler, ne mahrumiyetlerle, ne gözyaşlarıyla elde ettiğini unutuyor, sokaktaki kalabalığın içinde yüzerken yüzü derin bir saadetle gülümsüyordu. ''Şahin Efendi, bu ne şıklık, güveye mi giriyorsun yoksa?'' ''Hocam, bugünkü tutumunu beğenmedim. Sabah sabah zamparalığa mı gidiyorsun sakın?'' ''Hocam, kılığı değiştirdim diye böyle eski ahbapları çiğneyip geçmek revai hak mı?'' Şahin Efendi'nin her zamankinden bambaşka bir kıyafet ve eda ile karşıdan geldiğini gören tanıdıkları yolunu kesiyorlar. Onun çok kalender ve şakacı bir adam olduğunu bildikleri için bu sözlerle takılıyorlardı. Şahin Efendi her birine neşe ve güler yüzle ayrı ayrı cevap veriyordu. ''Allah o günleri de gösterir inşallah.'' Ne yaparsın, sabah vakitleri nazeninler %50 tenzilat yaparlarmış. Kusura bakma, gayrı adam olduk. Bunları söyleyerek söyledikten sonra ciddileşiyor, ahbapların ellerini iki elin içine alıp sıkarak veda ediyor, helallik diliyordu. Nur-u Osmaniye'de eski ders şeriklerinden Zeynel Hoca'ya rast geldi. Somuncuoğlu Medresesi'nde 4 sene arkadaşlık etmişlerdi. Zeynel Hoca Karadenizli koyu bir mutassıp bir softaydı. 31 Mart'ta şeriat uğruna şehadet şarabını içmesine bıçak sırtı kalmıştı. Bereket versin, tam zamanında bir yolunu bulup İstanbul'dan kaçarak dar ağacından yakayı kurtarmıştı. Zeynel Hoca Şahin Efendi'nin sarığı çıkarmasını affedememişti. Onu görünce ısırmaya hazırlanmış yırtıcı bir hayvanın dişlerine benzeyen sivri uzun dişleriyle güldü. ''Hepsi tamam hocam, bir şapkan eksik kalmış.'' dedi. Şahin Efendi kalender ve şakacı tavrıyla ''O da olur inşallah.'' dedi. Anadolu'dan sarıkla geldim, feste gidiyorum. Bir zaman belki şapkayla dönerim ama sen göremezsin. Neden? Belki o zamana kadar asılmış bulunursun da ondan. Yaşayan görür. Görürüz hocam. Şimdilik Tanrı'ya emanet. Yolun açık olsun.
Şahin Efendi'nin biraz evvel Camarot'a mühim işler dediği şey, İstanbul'da yaşadığı yerleri, sevdiği insanları son bir kere görmekti. Yakın bir zamanda tekrar bu şehre döneceğini zannetmiyordu. Evvela Somuncuoğlu Medresesi'ne çıktı. Orada 5 sene evvel tanıdığı softalardan hemen kimse kalmamıştı. Buna mukabil bina, Anadolu'dan ilk geldiği gün nasılsa yine öyleydi. Ortadaki yosunlu şadırvandan sızan sularla ıslak taşların üstünde otlar bitmiş, aynı avlu, softaların her sabah yemek pişirmek için yaktıkları çalı çırpı ateşinden kararmış kemerlerde, aynı güvercin yuvaları, avlunun dört tarafında aynı karanlık, rutubetli taş hücreler. Şahin Efendi, havuz başında abdest alan bir şaşı softaya eskilerden birkaç kişiyi sordu. Kiminin başka medreselere, kiminin kim bilir nerelere gittiği cevabını aldı. Şadırvan yanında bırakılmış bir tahta iskemleye oturarak bakınmaya başlamıştı. Evvela ondan ürküp havalanan güvercinler tekrar yere iniyorlar, yavaş yavaş ayaklarına yaklaşıyorlardı. Şahin Efendi cebinde kalmış simit kırıntılarını parmaklarıyla ufalayarak yere döküyordu. Aşağı katta loş koridorun içinde aralık bir kapı vardı. Eski softa gözünü bir türlü oradan ayırmıyordu. Talebeliği zamanında 6 yıl bu hücrede çile doldurmuştu. Onu Anadolu'dan getiren akrabası da odaya sokarken sağ ayağına gir oğul, Nuri Hidayet'e burada kavuşacaksın demişti. Bu ses yılların arasında kulağa gelince Şahin Efendi acı acı gülümsedi. Hidayet Nuru ona gerçekten bu odada erişmişti. Fakat ne bitip tükenmez çileler, buhranlar ve gözyaşlarından sonra ve akıl almaz bir şekilde. Şahin Efendi'nin kalbi eski bir muharebe meydanını gezen ve zaferin kendisine nelere mal olduğunu hatırlayan eski bir kumandanın hüzünlü gururuyla doluyor, bir eli çenesinin altında, bir eli yosunlu taşların kenarında havuzun ılık sularına sarkmış gittikçe daralıyordu. Talihsiz bir adamdı. Hayatta başından anlatılmaya değer hiçbir vaka geçmemişti. Buna mukabil ruhu en buhranlı bir itikat inkılabının ateşleri içinde yanmıştı. Yıllarca süren bir facianın sahnesi şu loş koridorun dibinde aralık kapısı görünen küçük taş odaydı. Bu karanlık duvarların arasında ne dünyalar yıkılmış, yine yeniden ne dünyalar doğmuştu. Şahin Efendi memleketinde açık güneş altında toprakla, çamurla oynayarak büyümeye başlamış bir köylü çocuğuydu. Sağlam bir vücudu, sağlam bir kafası vardı. Kendi haline bırakılsaydı hayatından memnun bir çiftçi veya çoban, büyük vakalar ve meseleler karşısında birçok ilim ve idare adamlarından biri olurdu. Fakat ilmiyeden olan babası onu kendisine bir hayrül halef yapmak, bir gün bütün dünyayı gölgesi altına alacak yeşil bayrağın bir görüntüsü olarak yetiştirmek istemişti. Çocuğun ilk tahsilini bitirmesine bile lüzum görmüyor, başına bir yeşil sarık alarak memleketinin medresesine gönderiyordu. Sokaklarla oynayan yalın ayak başı kabak halk çocukları arasından yakalanarak medreseye gönderilen ve başına sarık sarılan çocuklar ayrı bir bayrağın altına geçmiş gibi olurlar ve eski arkadaşlarıyla aralarına bir yabancılık girerdi. Sarıklılarla sarıksızlar arasındaki bu yabancılık gitgide artar, onları bir daha anlaşmalarına ve birbirlerini sevmelerine imkan olmayan iki düşman fırkaya ayırırdı. Öyle ki her türlü kardeş kavgalarını, aile kinlerini söndüren yabancı düşman karşısında bile artık birleşemez olurlardı. Fakat Şahin başka türlü bir çocuktu. Medreseyi uzun zaman yadırgamış, sokaktaki çocukluk arkadaşlarının peşinden ayrılmamıştı. Fırsat buldukça sarığını başından çıkararak kırık bir kolu sarar gibi koluna sarar, arkadaşlarıyla kırlarda kuş, derede balık avlamaya giderdi. Hocalarının dayağı, hatta ihtiyar babasının ona bu dayaklardan daha dokunaklı gelen yalvarmaları arasında nereden estiğini kimsenin bilemediği bu rüzgarın önüne katılmaktan kendini bir türlü men edemiyordu. Bu gidişle yaşı biraz daha büyüyünce büsbütün gemi azıya alacağı ve sarığını bir çalıya dolayarak dağlarda koyun gütmeye gideceği benzerdi. Fakat medresesindeki hocalar arasında bir Hacı Fettah Efendi vardı. Birçok yıllar Mısır'da okumuş, sonra yine birçok yıllar Fatih Medresesi'nde müderrislik etmiş, nihayet İstanbul'da malı mülkü olduğu halde anlaşılmaz bir inatla doğduğu yerlerde ölmeye gelmiş acayip bir ihtiyardı. Hemşehrileri Fettah Efendi'nin eski şeref şöhretinden kendilerine de bir pay çıkarmak için onu kendi medreselerine müderris yapmışlardı. Gerçi o artık hiçbir ciddi şey okutamayacak kadar bunamıştı. Başı, sonu, mantık ve nizamı olmayan sözlerle ders anlatması rüya gibi bir şeydi. Fakat bu rüyada garip bir sirayet hassası vardı.
Onu dinleyenlerden bazıları, peygamberler ve İslam tarihinden kalma masal döküntülerinin kim bilir daha nelerle karışmasından doğan bu garip rüyayı onunla beraber görmeye başlarlar ve bu uçurumda sürüklenip gidenlerin başında Şahin gelirdi. Mesela Kerbela'da sürüklenip gidenlerin başında gözyaşından sırılsıklam saçları, çıplak ayaklarına kadar inen siyah burgulu, uzun ve zayıf bir kadın, Fatma Ana belirir, çocuğunu kucağına alarak gece vakti çöle döner, kah gökte, kah toprakların altında ne dünyalar dolaşır, sonra önlerinde yalnız meşalesinin beyaz ışığı görünen bir meleğin kılavuzluğuyla bir kuyu başına varırlar. Burada bir başka kadın, İsmail peygamberin anası Hacer, onları beklemektedir. Vaktiyle İsmail'i su içiren avuçlarıyla Hüseyin'in dudaklarına da su dökmeye, onu canlandırmaya başlar. Birçok defalar Şahin bu rüyalardan uyandığı zaman ortalığı kararmış, kendini Fettah Efendi ile yalnız kalmış bulurdu. İşte Şahin'i ilk önce bir türlü alışamadığı medresesine yavaş yavaş bağlayan bu, kendi rüyasını başkasına da göstermek hassasına sahip garip bir ihtiyar olmuştu. Çocuk fırsat buldukça yine eski arkadaşlarıyla kırlarda dolaşmaya gidiyordu. Fakat aralarında bir ayrılık başlamıştı. Karşı dağın ardında kaybolan güneş, öteki çocuklar için ertesi güne kadar artık yoktu. Fakat onun için böyle değildi. Kucağında susuzluktan ölmüş çocuğu, önünde görünmeyen meleğin beyaz meşalesiyle çölde Hacer'in kuyusunu arayan Fatma Ana'ya nasıl arkadaşlık ettiyse, dağın öte yanında yoluna devam eden güneşi de öyle takip ediyor, onunla beraber dağlar, denizler aşıyordu. Nihayet bütün bunların bittiği yerde bir başka alemin kapısı, ahiret. Neydi bu ahiret? Bu dünyada sevip kaybettiğimiz, isteyip ele geçiremediğimiz bütün şeylere kavuşulan yer. İhtiyar Hacı Fettah, öldüğü gece yatağının yanında bekleyenler arasında Şahin de vardı. Sabaha karşı ötekilerin uyuklamasından istifade ederek birkaç kez yüzünü açmıştı. Çenesini bağlayan sarığının içinde büsbütün ufalıp erimiş bir çehre, fakat gözleri buruşuk göz kapaklarının aralığından hala bakıyor. Hacı Fettah şimdi rüyaların en bitip tükenmezi içindedir. Yarın gece toprağın altında bunlar daha koyulaşacaktır. Onun gördüklerinin yanında bu dünya nedir? Dünyanın etrafından kül ve ışık gibi akıp geçen şeylerine karşı alakası gittikçe zayıflıyor, yalnız ibadet ederken değil, çalışır ve eğlenirken de bir türlü zihnini ahiret düşüncelerinden ayıramıyordu. Evet, neydi bu ahiret? Etrafında kime sorsa bildiğinden daha fazlasını öğrenemiyor. İlk zamanlarda ona yalnız sevinç ve saadet veren bu merak, gitgide anlaşılmaz korkular ve sıkıntılarla karışarak onda bir hastalık halini almaya başlıyordu. Babasının ölümünden sonra onu dağlarda gütmeye başladığı koyun sürüsünden ayıran, omuzunda heybesiyle İstanbul yollarına süren asıl sebep bu meraktı. Şahin Efendi oturduğu yerde hatıralarının gitgide daha ağırlaşıp omuzlarına bastırmasından korkuyormuş gibi yerinden kalktı. Şimdiki sesini işitmeye adeta ihtiyaç duyarak karşısındaki birine söyler gibi, "Ne inanıştı o ya Rabbi," dedi. Bu zaman 325 yılının 31 Mart'ına rastlamış olsaydı, ben mutlaka dar ağacına çıkmış bulunurdum. Bu dünyaya gözlerini yumduğu dakikada ötekinde yaşamaya başlayacağına inandıktan sonra ne ehemmiyeti olurdu ölümün? Biraz evvel havuzun şadırvanında abdest alan Şaşı Soft'a uzaktan onun seyrek sakallarını çekiştirerek ve gülerek kendi kendine konuşmasına bakıyor. Her zaman görmeye alıştığı zararsız delillerden biri sanarak kendisi de gülümsüyordu. Birinci ayrımın sonu, sayfa 22.